Ayrım 6. Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 65. Şarap mahzeni soğuktu. Isının 14 derece olup olmadığını kontrol ettikten sonra raflar arasındaki taburaya oturdu. Bodrumda şişelerin arasında kendini huzurlu hissediyordu. O gün ona ılık havuza mı girmek istersin, yoksa soğuk mahzende oturmak mı diye sorsalar, 114 şişenin durduğu mahzende olmayı tercih ederdi. İyi ama mahzende hissettiği huzur gerçek miydi? Genç bir kadınken birileri ona ileride şarap koleksiyonu yapacağını söylese dalga geçtiklerini düşünürdü. Sadece bu ihtimali reddetmekle kalmaz, bunu söyleyen kişilere kızardı da. 1960'larda Lund'da öğrenciyken üniversite eğitiminin gerekliliğini ve bir gün kendisinin de parçası olacağı toplumun temellerini sorgulayan solcu radikallerle bağlantıları vardı. O günlerde şarap koleksiyonu yapmayı zaman ve enerji kaybı olarak görür, tipik bir orta sınıf hobisi olduğunu düşünüp ciddiye almazdı. Kocasının üst kattan gelen gürültülerini duyduğunda düşüncelere dalmıştı. Şarap listesini kaldırıp yukarı çıktı. Staffan tavuk haşlamasını buzdolabından çıkarmıştı. Masada trenden inerken yanında getirdiği gazeteler duruyordu.
''Bunu gördün mü?''
''Anladığım kadarıyla Halsingland'da çok korkunç bir olay olmuş.
19 kişi öldürülmüş.
Teletekste ölü sayısının henüz açıklanmadığı yazıyordu.
Bunlar son baskı. Oradaki bir köyde yaşayan herkesi öldürmüşler. Akıl alacak şey değil. Üstünde çalıştığın karar metnini tamamladın mı?''
''Evet, bitirdim. Adamı beraat ettirdim. Başka seçeneğim yoktu.''
''Gazeteler katliam haberleriyle meşgul.''
''Neyse ki.''
''Yine de canını sıkanlar olacaktır.''
''Hiç şüphesiz ama kanunlar elimi kolumu bağlıyor ve kararımı sorgulayan bir gazeteci olursa söyleyeceğim bu olacak. İsterlerse İsveç'te yargısız infazı onaylayan bir linç kanunu çıkarmamızı tercih edip etmeyecekleri üzerine yazabilirler.''
''Toplu cinayetler dikkatleri senin davandan uzaklaştıracaktır.''
''Elbette, vahşice işlenen cinayetlerle kıyaslandığında tecavüz nedir ki?''
O gece erkenden yattılar. Adam ertesi sabah erken saatteki trenlerden biriyle yola çıkacaktı. Ve kadın televizyonda ilgisini çekecek bir şey bulamamıştı. Ayrıca hangi şarabı alacağına karar vermişti. Bir kasa Barolo Arione 2002, şişesi 252 krondu. Gece yarısı irkilerek uyandı. Staffan yanı başında gürültüyle horluyordu. Yargıç gecenin bir vakti açlık çekerek uyanmaya alışkındı. Sabahlığını giyip alt kattaki mutfağa indi, kendine çay ve sandviç hazırladı. Akşam gazeteleri hala mutfak masasındaydı. Fazla dikkat etmeden birini karıştırdı. İnsanın Helsingland'daki küçük köyde neler yaşandığını gözünde canlandırması zordu. Ama bir sürü insanın vahşice öldürüldüklerine şüphe yoktu. Gazeteyi bir kenara kaldıracakken irkildi. Öldürülenlerin arasında Andren soyadlı birçok kişi vardı. Metni dikkatle okudu, diğer gazeteyi kontrol etti. Aynı şey. Gözlerini dikip gazeteye baktı. Doğru olabilir miydi? Yoksa yanlış mı hatırlıyordu? Çalışma odasına gidip kırmızı kurdeleyle bağlanmış dosyalardan birini çıkardı. Masa lambasını açıp dosyayı kontrol etti. Gözlüğünü yanında getirmediği için Staffan'ınkileri aldı. Camların numarası onunkinden düşüktü, yine de işe yarardı. Açtığı dosyada annesi ve babası ile ilgili evraklar vardı. Annesi yaklaşık 15 yıl önce ölmüştü. Pankreas kanseri teşhisi konmuş ve 3 ay sonra hayata gözlerini yummuştu. Sonunda aradığı fotoğrafı buldu. Kahverengi zarfı açtı, büyüteci eline aldı ve resmi inceledi. Eski moda kıyafetler içinde bir grup insan evin önünde duruyordu. Fotoğrafı alıp mutfağa döndü. Gazetelerden birinde korkunç trajedinin yaşandığı köyün fotoğrafı vardı. O fotoğrafı büyüteçle inceledi. Üçüncü eve gelince duraksadı ve iki fotoğrafı karşılaştırdı. Doğru hatırlamıştı. Korkunç olayın yaşandığı köy herhangi bir yer değildi. Annesinin büyüdüğü köydü. Her şey tutuyordu. Annesinin kızlık soyadının Loef olduğu doğruydu. Ama annesi de babası da alkolik olduğu için onu Andren ailesinin yanına vermişlerdi. Birgitta'nın annesi o günlerden Ender olarak bahsederdi. Ona iyi bakmışlardı ama daha çok küçük olduğu için gerçek ailesini özlemişti. Ne yazık ki anne babası henüz 15'ine basmadan öldü ve yaşı tutana ve kendine bakacak duruma gelene dek onu köydekilere bıraktılar. Annesi Birgitta'nın babasıyla tanıştığında Löf ve Andren soyadları tamamen unutulmuştu. Ama geçmiş kendini hatırlatmayı sever. İşte şimdi Andren soyadına geri dönmüştü. Annesinin evrakları arasındaki fotoğraf insanların katledildiği köydeki evlerden birinin önünde çekilmişti. Evin ön tarafındaki süslemelerden eski fotoğraftaki evle gazetedeki evin aynı olduğu anlaşılıyordu. Hiç şüphe yoktu. Annesinin büyüdüğü evde birkaç gece önce insanlar öldürülmüştü. Katledilenler annesinin üvey anne babası olabilir miydi? Gazetede ölenlerin çoğunun yaşlı olduğu yazılıydı. Annesinin üvey anne babası şimdi 90'larında olmalıydı belki. Bu düşünceyle ürperdi. Ender olarak onları düşünürdü. Annesinin nasıl göründüğünü hatırlamakta bile güçlük çekiyordu. Ama şimdi geçmiş hiç beklenmedik bir şekilde zihnine doluşmaya başlamıştı. Stefan her zamanki gibi sessizce mutfağa girdi. Her seferinde beni irkiltiyorsun dedi Birgitta, geldiğini fark etmiyorum. Neden kalktın? Acıkmıştım. Stefan masaya yayılmış gazetelere baktı. Birgitta yaptığı keşiften ve doğru bir sonuca vardığından gittikçe daha fazla emin olduğundan bahsetti. O köyle arandaki bağ çok ince bir bağ dedi Stefan. Karısı anlatmayı bitirdiğinde bağ bile denmez. İnce ama dikkat çekici. Bu kadarını sen de kabul edersin. Sanırım ama şimdi biraz uyumalısın. Birgitta yeniden uyumayı başarmadan önce yüzyıllar gibi gelen bir süre boyunca uyanık kaldı. O ince bağ gerilip kopma noktasına geldi. Kötü bir uyku çekti, sık sık annesini hatırlayarak uyandı. Yine de kendinde annesinin izlerini görmekte güçlük çekiyordu. Sonunda biraz olsun uyudu ve uyandığında Stefan'ın yatağın kenarında olduğunu gördü. Duştan yeni çıktığı için saçları ıslaktı ve üniformasını giyiyordu. ''Ben senin generalinim'' derdi bir zamanlar kadına. ''Ama elinde silah değil, biletleri iptal etmeye yarayan bir kalem var.'' Birgitta uyuyormuş numarası yaptı ve adamın dışarı çıkıp kapıyı kapamasını bekledi. Sonra yataktan fırladı ve çalışma odasına gidip bilgisayarı açtı. Arama motorlarında şansını denedi, bilgi toplamaya çalıştı. Helsingland'da yaşananlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak hala zordu. Kesin olan tek şey cinayetleri işlemekte kullanılan silahın büyükçe bir bıçak ya da ona benzer bir şey olduğuydu. Daha fazlasını öğrenmeliyim diye düşündü. En azından o gece öldürülenler arasında annemin üvey anne babasının da olup olmadığını bilmeliyim. Saat 8'e kadar araştırmasını sürdürdü ve sonra katliamla ilgili düşüncelerini bir tarafa bırakarak o günkü davaya konsantre oldu. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki Iraklı mahkemeye çıkarılacaktı. Evrakları toplaması, araştırma notlarını gözden geçirmesi ve mahkemedeki yerini alması 2 saati buldu. Bugünü atlatmama yardım et sevgili Anker diye geçirdi içinden. Ardından tokmağı hafifçe masaya vurdu ve savcılıktan iddianameyi okumasını istedi. Kürsünün hemen arkasında yüksek pencereler vardı. Oturmadan hemen önce güneşin, geceleyin İsveç göğünü kaplayan kalın bulutlar arasından yüzünü göstermeye başladığını fark etti. 6. Kısım 2 gün sonra mahkemenin sonuna yaklaştıklarında Birgitta Rossi'nin ne karar vereceğini gayet iyi biliyordu. İkisi de suçluydu ve iki adamdan yaşlı olan çete lideri Abdül İbni Yamet 3 yıl 2 ay hapse mahkum edilecekti. Yardımcısı Yaser El Habi ise 1 yıl alacaktı. İki adam da mahkumiyetleri bittiğinde sınır dışı edileceklerdi. Bu karar benzer davalarda verilen kararlara uyuyordu. Yasa dışı yollardan İsveç'e sokulan kaçak göçmenler, sahte evrakların ve uzun yolculuğun parasını ödeyemediklerinde tehdit ediliyor ve saldırıya uğruyorlardı. Bunlar gibi adamların hiç acıması yoktu. Rostin çete liderinden hiç hoşlanmamıştı. Adam duygusal bir konuşma yaparak yargıcı ve savcıyı etkilemeye çalışmış, ülkeye soktuğu kaçak göçmenlerden aldığı parayı Irak'taki yardım derneklerine bağışladığını iddia etmişti. Mahkemeye ara verildiğinde savcı kahve içmek için yargıcın odasına uğramış ve laf arasında Abdül İbni Yamed'in neredeyse 1 milyon kronluk bir Mercedes kullandığından bahsetmişti. Yorucu bir davaydı. Yargıcın yemek yemek, uyumak ve notlarını inceleyip kürsüye dönmekten başka bir şey yapmaya vakti olmadı. İkizler telefon açıp onu Lund'a davet ettiler ama zamanı yoktu. Bu dava biter bitmez daha zorlu başka bir dava ile ilgilenmesi gerekti. Bu seferki Roman kredi kartı dolandırıcıları ile ilgiliydi. Halsingland'daki küçük köyde olup bitenlerle ilgilenecek zamanı olmadı. Sabah gazetelerini okumaya ve akşamları televizyondaki haberleri izlemeye bile vakti yoktu. Roslin Romanları yargılamaya başlayacağı gün ajandasında yıllık sağlık kontrolü için doktora gitmesi gerektiğini hatırlatan bir not buldu. Kontrolü birkaç hafta ertelemeyi düşündü. Kendini yorgun hissetmesi, formdan düşmüş olması ve arada bir yaşadığı sinir bozukluğu sayılmazsa sağlığıyla herhangi bir sorunu yoktu. Normal bir hayat süren herkes kadar sağlıklıydı ve grip olduğu bile pek görülmezdi. Ama randevuyu iptal etmedi. Doktorun muayenehanesi adliyeye yakındı. Ara sokaklardan birine park ettiği arabayı olduğu yerde bırakıp muayenehaneye yürüyerek gitti. Hava soğuk ama güzeldi, hiç rüzgar yoktu. Birkaç gün önce yağan kar erimişti. Mağazalardan birinin vitrinine bakıp mankenin üzerindeki elbiseyi inceledi. Ama etiketi gördüğünde ufak bir şok geçirip yoluna devam etti. Bekleme salonu Halsingland'daki katliamdan bahseden gazetelerle doluydu. Birini alıp okumaya başlamıştı ki doktor tarafından çağrıldı. Doktor 10 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle gitmeye başladığı, yargıç Anker'i hatırlatan yaşlıca bir adamdı. Adam kadının kendisini nasıl hissettiğini, ağrısı olup olmadığını sordu ve yanıtları not aldıktan sonra hemşirelerden birini çağırıp Roslin'den kan alınmasını istedi. Ardından onu yeniden bekleme salonuna yolladı. Okumaya başladığı gazeteyi başka bir hasta almıştı. Roslin gözlerini kapayıp bekledi. Ailesini, her birinin neler yaptığını veya en azından o anda nerede olduklarını düşündü. Staffan Halsberg'e giden trendeydi ve geç saatlere kadar dönmeyecekti. David AstraZeneca'nın Gothenburg'daki laboratuvarındaydı. Anna'nın nerede olduğunu kestirmek güçtü. En son bir ay önce genç kadın Nepal'deyken konuşmuşlardı. İkizler ise Lund'daydı ve annelerinin kendilerini ziyaret etmesini istiyorlardı. Oturduğu yerde uyuyakaldı ve omuzundan tutup sarsan bir hemşire tarafından uyandırıldı. İçeri girip doktorla görüşebilirsiniz. Doktorun bekleme salonunda uyuyakalacak kadar yorgun olamam diye düşündü Roslin, adamın kendisini beklediği odaya girerken. Birgitte Roslin 10 dakika sonra muayenehanenin önündeki sokakta durmuş, sonraki 2 hafta boyunca çalışamayacağı gerçeğini kabullenmeye çalışıyordu. Doktor bir anda ve hiç beklenmedik bir şekilde hayatının tüm düzenini bozmuştu. Tansiyonunun fazlasıyla yüksek olduğunu söylemiş ve sinir bozukluklarını da göz önünde bulundurarak 2 hafta izne çıkmasında ısrar etmişti. Adliyeye dönüp başyargıç Hans Mattsson'la konuştu. Onun baktığı iki davayı ne yapacaklarını görüştüler. Sonuçta her şey halloldu. Roslin sekreterine gerekli talimatları verdi, yazdığı mektupları postaladı, yeni ilaçlarını hazırlatmak için eczaneyi aradı ve arabaya binip eve döndü. İşe gitmek zorunda olmaması hayatını bir anda felce uğratmıştı. Öğle yemeğini hazırladıktan sonra kanepeye uzanıp gazeteyi eline aldı. Hesjo Valen'deki cesetlerin adları hala açıklanmamıştı. Sundberg adında bir dedektif duyuru yapıp bilgi sahibi herkesin polisle temasa geçmesini istemişti. Hala bir ipucu yoktu ama polis ne kadar inanılmaz görünürse görünsün katilin tek bir kişi olduğu sonucuna varmıştı. Başka bir sayfada savcı Robertson soruşturmanın ne kadar geniş kapsamlı olduğundan ve yavaş yavaş ilerleme kaydettiklerinden bahsediyordu. Yetkili makamlar Hudiksvall polisine her türlü desteği sağlıyordu. Robertson başarılı olacaklarından eminmiş gibi konuşmuştu. ''Bunu yapanı yakalayacağız, pes etmeyeceğiz.'' Sonraki sayfadaki haber ormanlık Halsingland bölgesine yayılan huzursuzluk üzerineydi. Bölgedeki köylerde çok az insan yaşıyordu. Silahlanmaktan, köpek edinmekten, alarm taktırmaktan ve kapılara barikatlar kurmaktan bahsediliyordu. Birgitta Roslin gazeteyi bir kenara bıraktı. Ev bomboş ve sessizdi. Birdenbire hiç istemediği kadar boş zamanı olmuştu. Bodrum'a inip şarap listesini eline aldı. Barolo Arione'leri internetten sipariş etmeye karar verdi. Gerçekten pahalıydılar ama kendine bu lüksü tattırmaya ihtiyacı vardı. Temizlik yapmayı düşündü, uzun süredir ihmal etmişlerdi. Ama daha süpürgeyi çıkarırken fikir değiştirdi. Mutfak masasının başına geçip durumunu değerlendirdi. Hastalık iznindeydi ama aslında hasta değildi. Yüksek tansiyon hastalıktan sayılır mıydı? Belki gerçekten de kendini aşırı zorluyordu. Bunun verdiği kararları etkilemesi mümkün müydü? Önündeki gazeteye baktı ve yeniden annesine, Helsingland'da geçen çocukluğunu düşündü. Aklına bir fikir geldi. Telefonu eline aldı ve dedektif Hugo Malmberg'i aradı. Birbirlerini yıllardır tanıyorlardı. Bir keresinde dedektif ona ve Staffan'a bridge öğretme girişiminde bulunmuş ama ikisinin de ilgilenmediğini görünce pes etmişti. Hattın diğer ucundan Malmberg'in nazik sesi duyuldu. Çoğu insan polislerin sesinin kaba saba olduğunu zanneder. Hugo'yu duysalar fikir değiştirirlerdi. Sesi parkta oturmuş kuşları besleyen şefkatli yaşlı bir adamın sesi gibiydi. Ona nasıl olduğunu ve kendisiyle görüşmek için zamanı olup olmadığını sordu. Hugo zamanının olduğunu söyledi. Aynı gün buluşmayı kararlaştırdılar. Birgitta Rostin bir saat sonra Hugo Malmberg'in derli toplu ofisine girdi. Malmberg telefonla konuşuyordu. Kadına oturmasını işaret etti. Yaptığı telefon görüşmesi anlaşılan önceki gün gerçekleşen bir saldırıyla ilgiliydi. Malmberg telefonu kapayıp Birgitta'ya gülümsedi. ''Bir fincan kahve içmek ister misin?'' ''Almasam daha iyi olur, teşekkürler.'' ''Şimdi bu ne anlama geliyor?'' ''Karakolun kahvesinin mahkemenin kahvesi kadar kötü olduğunu bildiğim anlamına geliyor.'' Dedektif ayağa kalktı. ''Toplantı odasına geçelim.'' dedi. ''Bu telefon hiç durmadan çalıyor. İsveç'teki bütün işini ciddiye alan polislerle aynı hissi paylaşıyorum. Bazen çok çalışan tek kişi benmişim gibi geliyor.'' Oval masanın başına geçtiler. Masanın üstü boş kahve bardakları ve su şişeleriyle doluydu. Malmberg hoşnutsuzluğunu belli etmek için başını iki yana salladı. İnsanlar asla arkalarını temizlemiyor, toplantılarını yapıyor ve bittiğinde ortadan kaybolup çöplerini geride bırakıyorlar. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Yoksa bridge dersi almaya mı karar verdin? Birgitta yaptığı keşiften ve cinayetlerle bağlantısından bahsetti. ''Olaylar benim de merakımı uyandırdı.'' dedi dedektif. ''Gazetelerden ve haber bültenlerinden tek öğrenebildiğim pek çok kişinin öldüğü ve polisin elinde herhangi bir ipucunun olmadığı. İnan bana o bölgede polislik yapmadığıma seviniyorum. Cehennem çilesi çektiklerine eminim. Buna benzer bir olay daha duymamıştım. Neredeyse Palme cinayeti kadar büyük bir skandal.'' ''Gazetelerde yayımlananlar dışında bana ne anlatabilirsin?'' ''Ülkede o köyde neler yaşandığını merak etmeyen tek bir polis memuru bile yoktur. Herkesin bir teorisi var. Polislerin her şeyi mantık çerçevesinde değerlendirdikleri ve hayal güçlerinin çalışmadığı temelsiz bir efsanedir. Bizler de bütün insanlar gibi olayların nedenleri konusunda senaryolar üretiriz.'' ''Sence neler oldu?'' Dedektif omuz silkti ve yanıt vermeden önce bir süre düşündü. ''Senin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Bir sürü ceset var ve vahşice öldürülmüşler. Ama doğru anladıysam çalınan bir şey yok. Hasta ruhlu birinin cinayetlerden sorumlu olduğu düşünülüyor. Ne gibi bir gerekçesi olduğunu ancak Tanrı bilir. Polislerin psikolojik sorunları olduğunu bildikleri suçluları sorguya çektiklerine eminim. Hiç şüphesiz ipucu bulmak umuduyla Interpol ve Europol'la temasa geçmişlerdir. Ama böyle şeyler zaman alır. Bütün bildiklerim bu kadar. Şimdilik başka bir varsayım üretmek de zor. İsveç'in her tarafından birçok polis tanırsın. Helsingland'da tanıdığın birileri var mı? Arayabileceğim herhangi biri. Müdürleriyle tanışmıştım dedi Malmberg. Ludwig diye bir adam. Doğrusu ondan pek hoşlandığımı söyleyemem. Senin de bildiğin üzere gerçekten sokaklarda çalışmamış polislere tahammülüm azdır. Ama onu arayıp neler olduğunu sorabilirim. Belki sana iletebileceğim bir telefon numarasına ulaşırım. Onları gerekli gereksiz rahatsız etmeyeceğime emin olabilirsin. Sadece ölenlerin arasında annemin üvey anne babasının olup olmadığını bilmek istiyorum. Ya da onların çocuklarının. Belki de varsayımlarım tamamen yanlıştır. Anlattıkların onları aramak için geçerli bir neden. Bilgi edinmek için elimden geleni yapacağım. Ama şimdi bana izin vermelisin. Şiddete eğilimli bir adamı sorguya çekmem gerekiyor.
6. ayrımın sonu. Sayfa 76.